Ayrım 45.
Umumi harp memleketimiz için pek uygun olmayan şartlar içinde son bulmuştur. Dolayısıyla acıklı bir tarihi görev yapmaya davet edilen Meclis-i Mebusan son olarak Osmanlı saltanat merkezinde olağanüstü durumun ortaya çıkması ve meşrutiyetle idare olunan memleketlerin hepsinde milletvekillerine temin edilen dokunulmazlık ve serbestliğin olayların zorlamasıyla kullanılmaması dolayısıyla milletvekilliği görevlerinin gereklerini memleketin mevcut durumlarıyla telif imkanından mahrum kalmıştır. Her şeyden önce düşünce hürriyeti ve vicdan bağımsızlığını bağlı olan kutsal görevin emniyetle yerine getirilmesine imkan vererek bir hal ve durumun ortaya çıkmasını bekleyerek genel toplantıların ertelenmesini teklif ederiz. Reis, takrir münderacatına tamamıyla vakıf hasıl oldu mu? Evet, reye konsun sadaları. Reis, milletvekilliği görevlerinin icrasında emniyet bahşolacak bir halin vukuuna kadar müzakeratımızın ertelenmesini teklif ediyorlar. Kabul edenler ellerini kaldırsın. Salahattin Bey, İstanbul, oy birliği ile kabul. Müttefikan kabul sedaları. Reis, evet efendim, oy birliği ile tehir-i müzakere kabul edildi. Meclisin bu karardan bir netice mi edip etmediğini bilmiyoruz. 12 Ocak 1920 tarihinde toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi, 18 Mart 1920'de çalışmalarına böylece ara vermiş, fakat bir daha toplanması nasip olmamıştır. Nihayet 11 Nisan 1920 günü padişahın iradesiyle en geç 4 ay içinde yeni seçimlerin yapılması kaydıyla Osmanlı Mebusan Meclisi feshedilmiştir. Artık başka bir Osmanlı Meclisi toplanmayacaktı. Seçimler. İstanbul'un işgali üzerine Mustafa Kemal Paşa Ankara'da bir meclisin toplanması gereğini 17 Mart günü fikir yoklaması şeklinde kolordu kumandanlıklarına ve valiliklere bildirdi. Mustafa Kemal Paşa bu meclisin bir kurucu meclis olmasını düşünüyordu. Bilhassa kumandanların fikrini almak için yazdığı telgrafta meclis toplamanın gerekçesi olarak İstanbul'un işgalini ileri sürüyor, Mebusan Meclisi'nin resmi idarelerin işgali ile anayasaya göre yasama, kaza ve icra organlarının artık mevcut olmadığını, Osmanlı Devleti'nin istiklal ve hakimiyetini halaldar edildiğini belirtiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın düşüncesine göre kurucu meclis en geç 15 gün içinde toplanmalıydı. Bunun için seçimin seçim kanununa göre değil, daha pratik ve kestirme bir yol ile yapılması gerekti. Bütün bu hususları açıkladıktan sonra kurucu meclis ile ilgili olarak kumandanlara ve valiliklere bildirdiği proje şöyleydi. 1. Kurucu meclis Ankara'da toplanacaktır. 2. Kurucu meclis üyeleri medeni cesaret, fikri kabiliyet, dini ve milli selamet sahibi kimselerden olacak ve üyeleri 25 yaşından küçük ve kötü şöhret sahibi bulunmayacaktır. 3. Kurucu meclis seçiminde livalar seçim bölgesi kabul edilecektir. 4. Gayrimüslim unsurlar seçime iştirak ettirilmeyecektir. 5. Her livadan 5 üye seçilecektir. 6. Kurucu meclisin acele toplanmasındaki zorunluluk, umum milletin oyuna başvurmak suretiyle seçim yapılmasına engel olduğundan, seçimler idare ve belediye meclislerinde toplanmış bulunan milli oya istinat ettirilmek yolu tercih edilir. Bu bakımdan seçimler her livanın idare ve belediye meclisleriyle müdafaa hukuk heyeti merkeziyeleri tarafından aynı günde ve aynı celsede yapılacaktır. 7. Kurucu meclis üyeliğine per parti, zümre ve cemiyet tarafından adayı gösterilmesi caiz olduğu gibi herkesin mukaddes mücadeleye fiilen iştirak için müstakil olarak adaylığını istediği yerlere ilana hakkı vardır. Bundan sonraki 5 maddede seçimlere ait teknik teferruat belirtilmişti. 3. ve 15. Kolordu kumandanları Kazım Karabekir Paşa ve Albay Selahattin Bey kurucu meclis fikrine taraftar olmadıklarını bildirdiler. Mustafa Kemal Paşa ile Kolordu kumandanları 2 gün kadar telgraf başında bu konuyu tartıştılar. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın iştiraki ile 3. Kolordu kumandanının itirazı şu noktalarda toplanıyordu. Halk meclisi mebusanı bilir. Kurucu meclis adı altında milletin aklının almayacağı bir meclis toplamak doğru değildir. Böyle bir meclise katılacak kimseler bulmakta güçtür. Bulunsa bile bu meclisin alacağı kararlar memlekette tatbik kabiliyeti bulamaz ve geçerli olamaz. Bu sebeple meclis-i milliyi toplamak lazımdır. 15. Kolordu kumandanı da anayasanın ve seçim kanununun açık hükümetleri karşısında bir kurucu meclis toplanamayacağı, meclis-i millinin toplanmasının uygun olacağı, İstanbul meclisinden kaçıp Ankara'ya gelenler ile meclisin toplanmasının ve eksikler için seçim yapılmasının uygun olacağı görüşünü bildirdi. Mustafa Kemal Paşa, Meclis-i Milli'nin toplanabilmesi için Ayan ve Mebusan Meclisi'nin toplu olarak bir arada bulunmalarının şart olduğunu, İstanbul'dan kaçabilecek Mebusların ve Ayan azasının çoğunluk sağlayamayacaklarını ileri sürerek fikrinde ısrar etmişse de kumandanların direnmeleri karşısında kurucu meclis deyiminden vazgeçerek selahiyeti fevkaladeye malik bir meclis deyimini kullanmak suretiyle 19 Mart tarihinde seçimlerin yapılmasını her tarafa tahmin etti. Mustafa Kemal Paşa, kurucu meclis toplamayı düşünürken rejimi değiştirmek amacını güdüyordu. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, sayfa 421. Artık rejim, Büyük Millet Meclisi adını alacak olan Milli Meclis'in kararları ile değiştirilmeliydi. Seçimler, Osmanlı Devleti'nin seçim kanununa göre yapılacak ve her yuvadan 5 üye seçilecekti. Seçim ile ilgili tamimde seçilecek kimselere mebus denilmemiş, ancak tamimin ikinci maddesinde bu meclisi üye olarak seçilecek kişiler mebuslar hakkındaki kanuni şartlara tabidir ibaresi kullanılmıştır. Tamimde belirtilen esaslara göre seçimlere seçim kanunu gereğince katılacak olan müntehibi saniler, ikinci seçmenlerden başka belediye meclisi, vilayet ve liva idari meclisi ve müdafaa hukuk azaları katılacaklardı. Seçimlerin süratle yapılması isteniyordu. Fakat bazı kazalardaki seçmenlerin liva merkezlerinde ve vilayetlerde toplanmasının çok zamanı gerektireceği bildirildiği için 21 Mart tarihinde heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal Paşa her kazadaki seçimlerin livaların ve vilayetleriyle aynı günde ve bulundukları yerlerde seçim yapabileceklerini tahmin etti. İstanbul Meclisi azalarından Ankara'ya gelenlerin de bu meclise mebus olarak katılabilecekleri kararlaştırılmıştı. Seçimler bazı yerlerde fazla ciddiye alınmamış, hatta direnmeyle karşılaşılmıştır. Maraş, Urfa, Elaziz, Diyarbakır ve Trabzon'da seçimleri yaptırmak güçlükle mümkün olabilmiştir. Özellikle Trabzon seçimlere hiç taraftar değildi. Buradaki 3. Fırka Kumandanı Rüştü Bey'in, dipnot, İzmir suikast olayından sonra asılan Rüştü Paşa, 15. Kolordu'ya gönderdiği 20 Mart tarihli telgrafta, yeni seçimlerin şu buhranlı zamanda yeni bir mücadele ve muhalefete kapı açacağı ileri sürülerek, müdafaa hukuk heyetlerince bir aza seçilip, heyeti temsiliyeyi takviye etmek üzere Ankara'ya gönderilmesi fikirleri sürülüyordu. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, Tümen Kumandanı'na verdiği cevapta heyeti temsiliyenin tamimine taraftar olduğunu belirttikten sonra, esasen tamimde bu seçimlerin meclis ve mebusanın teşkili ile alakasını gösterir bir kayıt bulunmadığını, ayan ile mebusanın aynı zamanda Ankara'da toplanması kabil olmadığından, toplanacak meclisin teşri mahiyeti haiz bir meclis sayılamayacağını ve binaenaleyh meclis ve mebusan adı altında toplanmayacağını ifade etmişti. Trabzon valisi Hamit Bey de Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir telgrafta pek heyecanlı olan sahillerde durumun seçimlere elverişli olmadığını bildiriyordu. Heyeti temsiliyenin ikazı üzerine Kazım Karabekir Paşa, Trabzon valisini doğrudan doğruya ve Trabzon'daki tümen kumandanı vasıtasıyla sıkıştırarak seçimlerin yapılmasına zorlamıştır. Fakat Trabzon mebuslarından bazıları seçildikten sonra istifa etmişlerdir. Bütün gayretlere rağmen seçimler meclisin toplanacağı 23 Nisan tarihine kadar tamamlanamamıştır. Her livadan çıkacak mebus adedine göre İstanbul Meclisi'nden gelenler hariç 169 kişinin 23 Nisan günü meclise katılması gerekirdi. Dipnot, TBMM Zabit Ceridesi, Cilt 5, sayfa 34-35. Halbuki meclis İstanbul'dan gelen mebusların da katılmasıyla 120 kişi ile toplanmıştır. Seçimler daha sonra tamamlanmış, uzak yerlerden gelen mebusların meclise katılmaları peyderpey mümkün olabilmiştir. 1. Büyük Millet Meclisi'nin ilk birkaç ayı yeni katılan mebusların meclise takdimi ve mazbataların tepkikiyle geçmiştir. Fakat meclise bir taraftan yeni yeni mebuslar katılırken bir taraftan da istifalar oluyordu. İstifaların bir kısmı mazerete dayanıyor, bir kısım mebuslar da memuriyeti tercih ederek mebusluktan istifa ediyorlardı. Bu sebeple meclis üye sayısı uzun zaman kesinlikle belli olmamış ve nisap tespitinde sık sık anlaşmazlıklar çıkmıştır. Seçim ile ilgili ve meclisin teşekkül tarzına ait aşağıdaki hususlar dikkati çekmektedir. 1. Fevzi Çakmak Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Sırrı Belli Bey, İsmail Supi Soysallı Bey, Şair Mehmet Akif ve daha birkaç mebus iki yerden seçilmişler, sonra birini tercih etmişlerdir. 2. Edirne mebusları uzun zaman meclise iştirak etmemişlerdir. Buna mukabil Kazım Karabekir Paşa ve İsmet Paşa Edirne mebusu seçtirilmişlerdir. Diğer Edirne mebuslarından birkaçı uzun bir süre sonra meclise gelmişlerdir. 3. İstanbul Meclisi'nden gelen mebuslar her yuvadan seçilen 5'er kişiye dahil edilmemiş ve meclise ilaveten katılmışlardır. 4. İstanbul'dan gelecek mebusların 27 Ekim 1921 tarihinde alınan bir kararla bugünden sonra meclise kabul edilmemesi bir prensibe bağlanmıştır. 5. Kırşehir mebuslarının sayısı 6'ya yükselmiş ve fazlalık sebebiyle bir mebusun mebusluğu kaldırılmıştır. 6. Canik, Samsun, İzmit, Cizre, Malatya ve İzmir seçimlerine itirazlar olmuş, meclis bu itirazları tetkik ederek karara bağlamıştır. 7. Seçildiği halde meclise katılmayan bazı mebuslar veya izin aldığı halde izin sonunda dönmeyen bir kısım mebus meclis kararı ile müstafi sayılmıştır. 8. uzun görüşmelerden sonra memurluk ile mebusun bir arada bulunamayacağı kararına varılmış, memur iken mebus seçilenlere birini seçmeleri bildirilmiştir. Bu sebeple birçok kimse memuriyeti tercih ederek mebusluktan istifa ettiği için sık sık seçimler tekrarlanmıştır. 9. Bazı kumandan ve subaylar da mebus seçildiklerinden askerlik ile mebusun bir arada bulunmasını isteyen bir önergeyi Hüsrev Gere'de meclis reddederek yalnız ordu ve kol ordu kumandanlarının mebusluk sıfatının baki kalacağı kararı verilmiştir. 10. Bazı mebuslara müdafaa hukuk teşekküllerinde çalışmak üzere meclisçe süresiz izin verilmiştir. Yine bu arada vatani hizmet görmek üzere birkaç mebus, İzmit mebusu Fuat Bey ve Batum mebusları gibi meclis kararı ile süresiz izinli sayılmıştır. 11. 31 Temmuz 1920'de alınan bir karar ile Malta'da mevkuf bulunan mebuslar Rauf, Sivas, Karavasıf, Sivas, Şeref, Edirne, Faik, Edirne, Numan, İstanbul, Cemalpaşa, Isparta, Tahsin, İzmir, Feyzi, Diyarbakır, Zülfü, Diyarbakır, Celal Nuri, Gelibolu, Ali, Afyon, dipnot, Ali Çetinkaya, meclis azası kabul edilmişlerdir. Dipnot, meclisin mevcudu zamanla artmış ve mesela 12.8.1920 toplantısında oya iştirak eden mebus adedinin 206 olduğu görülmüştür. Birinci meclisin üye sayısı 300 olarak kabul edilebilir. Meclisin şekli ve bünyesi. Seçimler olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanması için yapılmıştı. Seçilecek kimselerin adı söylenmemişti. Nitekim Kazım Karabekir Paşa, Trabzon'u seçimi ikna etmek maksadıyla toplanacak meclisin meclisi milli olmadığından tahminden bunun anlaşıldığını, seçilecek kimselerin mebus sayılmayacağını temin etmişti. Gerçekten seçimlerin yapılmasıyla ilgili tahmin bu havayı vermekteydi. Osmanlı Mebusan Meclisi ile Ayan Meclisi'nin müşterek adı Millet Meclisi'ydi. Ankara'da toplanacak meclis Mustafa Kemal Paşa'nın deyimiyle milli meclis değil olsa olsa millet meclisiydi. Seçimleri yaptırıp meclisi toplayabilmek için kelimelerin ve deyimlerin nüanslarına bile dikkat gerekiyordu. Meclis seçmenler ve seçilenler tarafından geçici bir meclis olarak kabul edilmişti. Niteliği hakkında kimsenin kesin bir fikri yoktu. Fakat Mustafa Kemal Paşa meclise vermek istediği şekli tespit etmişti. Onun görüşüne göre bu meclis murakıp ve müdekkik mahiyetinde bir mebusan meclisi değildi. Bu itibarla meclis yalnız kanun yapmakla meşgul olmayacak, milli mukadderatı nezaret altında bulundurmakla yetinmeyecek, bir fiil bununla meşgul olacaktı. Mustafa Kemal Paşa meclis hakkındaki görüşlerini açıklarken diyordu ki, dipnot, Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 1 sayfa 31. Nitekim fevkalade durumlar içinde bütün milletler bu prensipleri terk ederek ya yasama kuvvetini tatil edip icra heyetlerine fazla yetkiler verirler veyahut bütün milletin genel oyuna müracaatla kararlar alırlar. Biz halk birliğine her kuvvetten fazla yetki veren İslamiyet esaslarını nazarı dikkate alarak Yüce Meclisinizi bütün millet işlerine doğrudan doğruya yetkili tanımak taraftarıyız. Meclis bütün kuvvetleri elinde bulunduracaktı. Kuvvetler ayrılığı sistemi yerine kuvvetler birliği sistemi düşünülmüştü. Mustafa Kemal Paşa'nın ileri sürdüğü bu fikir, meclisçe de kabul edilmiş, yasama, yürütme ve yargı kuvvetini elinde bulundurmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın ileri sürdüğü fikre göre, meclis kendi üyeleri arasından bir icra heyeti seçecek ve bu heyet meclise karşı sorumlu olacaktı. Her şey geçici gösterilmek istendiği için, icra heyeti üyelerine nazır denilmeyecek vekil denilecekti. Bu konuda da Mustafa Kemal Paşa fikrini şöyle açıklıyordu. Osmanlı Devleti diğer herhangi bir devlet gibi hükümdarının cismani nüfusu etrafında toplanmış değildir. Saltanat makamı aynı zamanda hilafet makamı olmak itibariyle padişahımız Müslüman halkında reisidir. Mücadelelerimizin birinci gayesi ise saltanat ve hilafet makamlarının ayrılmasını hedef güden düşmanlarımıza milli iradenin buna elverişli olmadığını göstermek ve mukaddes makamları düşmanın esaretinden kurtarmaktır. Bu esasa göre Anadolu'da geçici kaydıyla dahi olsa bir hükümet reisi tanımak veya bir padişah kaymakamı ihdas etmek hiçbir suretle kabili cevaz değildir. Şu halde reissiz bir hükümet vücuda getirmek zarureti içindeyiz. Mustafa Kemal Paşa bu tezileri sürerken icra heyetine meclis reisinin başkanlık etmesini empoze etmek istiyordu. Mecliste yaptığı bu uzun açıklamalar sonunda Mustafa Kemal Paşa meclisin durumunu şu cümlelerle daha net bir şekilde belirtmiştir. Yüksek Meclisi'nin sahip olduğu olağanüstü yetki sebebiyle milletin idaresindeki bütün işleri fiilen deruhte ve gerek hilafetin, gerek memleketin selametini bizzat temin ve müdafaa vazife ve yetkisiyle teşekkül etmiştir. Ve artık Yüksek Meclisi'nin üstünde bir kuvvet mevcut değildir. Adının ne olacağı tayin ve tespit edilmeden toplanan olağanüstü yetkilere sahip bu meclis, ilk olarak çıkardığı vatan hainliği kanununu yaparken adını da Büyük Millet Meclisi olarak koymuştur. Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü büyük bir dini törenden sonra en yaşlı üye olan Sinop Mebusu Şerif Bey'in başkanlığında toplandı. Şerif Bey, kısa açış nutkunda bu yüksek meclisin, milletimizin dahili ve harici tam bağımsızlık içinde mukadderatını bizzat deruhte ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum demiştir. Geçici başkanın Büyük Millet Meclisi deyimini kullanmasından ve sonra bu adın kabulünden kendisine gerekli terkinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Paşa, başkanının açış nutkundan sonra söz alarak meclisin teşekkül tarzını yeniden seçilen mebuslar ile İstanbul'dan gelen mebuslardan mürekkeptir şeklinde açıklamış ve bu hususu meclis ittifakla kabul etmiştir. Büyük Millet Meclisi, 24 Nisan günü yaptığı ikinci oturumunda 110 oy ile Mustafa Kemal Paşa'yı başkanlığa seçmiş ve başkanlık divanının diğer üyelerini de seçerek vazifesine başlamıştır.
Ayrım sonu.